Bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesi'nce seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Daisy sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin yararlanması dışında kullanımı yasaktır.
Her sakaldan bir kıl, Türkiye'de mafyalaşmanın kökenleri bir. Ön Asya'nın karanlık yüzüne tutulan ışık. Murat Çulcu. Birinci kaset, birinci yüz. E yayınları, birinci basım Kasım 2001. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 13 Ağustos 2004. Okuyan Levent Filios. Celali isyanlarının ünlü eşkıya reisi Abdülhalim Karayazıcı'nın ordusuna gerekli hayvan yemini sağlamak için köyleri yağmalarken kullandığı söz bir tür eşitlikçi zorbalığın işaretiydi. Atların arpa parası diye halktan zorla toplanan yaygın vergi ağının, daha doğrusu haracın adıydı. Her sakaldan bir kıl. Küreselleşme olgusunun iyice öne çıkardığı mafyalaşma, tüm dünyanın en önemli sosyal sorunu haline geldi. Peki Türkiye açısından durum ne? Türkiye bu küresel anlamda yasal, yasa dışı düzenin neresinde? Ve buraya hangi tarihsel aşamalardan geçerek geldi? Murat Çulcu gazeteciliğin verdiği araştırmacı kimlikle geniş bir tarihsel tarama, ayrıntılı titiz bir incelemeyle bu sorulara yanıt veriyor. Bugüne yol açan dünü çok boyutlu bir yaklaşımla irdeliyor. Çulcu mafya olgusunu merkezi otoriteye karşı yerel güç odaklarının direnişi olarak tanımlıyor. Bu saptamadan hareket eden yazar, yerel güç odaklarının yapılanmasını beylikler döneminden başlayarak günümüzdeki iktidar yapılanmalarına kadar getiriyor. Yerel geniş ailelerin oluşumundaki mafyos izleri gün ışığına çıkarıyor. Ritüel akrabalığın mafyos esaslarına ve amaçlarına dikkati çekiyor. Yerel güç odaklarının adeta enerji kaynağı olan çifte hukuk anlayışının zeminindeki dinsel motifleri analiz ediyor. Giriş ve sunuş. Tarihin tüm devirlerinde meydana gelen küresel değişimlerde en belirleyici rolü Ön Asya'nın da içinde bulunduğu coğrafya oynuyordu. Bu rol, Ön Asya Yarımadası'nın doğu-batı ticaret yolları üzerinde önemli bir kavşak oluşturmasından, kuzey-güney yarı kürede yer alan kara kütlelerin deniz yolları ve boğazlarla birbirine bağlanmasından, Karadeniz ve Akdeniz ticaret yollarını kontrol altında tutabilecek coğrafi bir konumda bulunmasından kaynaklanıyordu. Ön Asya'nın jeo-ticari ekonomik özelliği, jeo-askeri, jeo-siyasi ve topyekün jeo-stratejik önemini besliyordu. Bu önem, bu denli belirleyici niteliklere sahip bulunan Ön Asya'yı uluslararası küresel bir odak durumuna getiriyordu. Nitekim küresel mücadele bu odak çevresinde yoğunlaşıyor, büyük değişimler Ön Asya coğrafyasını etkisi altında bulunduran güçlerin tercihleri ve eğitimleri yönünde gerçekleşiyordu. Dolayısıyla tarih boyunca Ön Asya coğrafyası, hükmeden ve hükmedilen güçlerin hem kendi içinde hem de birbirine karşı bir hesaplaşma alanı durumuna geliyordu. Kürenin hiçbir coğrafyası Ön Asya kadar kanlı ve şiddetli çatışmalara bu denli sahne olmuyor, bunun paralelinde kültürel ve ahlaksal çalkantıların arenasına dönüşmüyordu. Ön Asya'dan tarihte bir benzerine daha rastlanmayan tiranlar, despotlar ve müstebitler geçiyordu. Barbarların akınları adeta med ve cezir dalgaları gibi gitgeller oluşturuyordu. Keza tarihin benzerini görmediği uygarlıklar da bu coğrafyada insanlığın kaderini etkiliyor, insanlığı yücelten kültürel tortularını bırakıyordu. Küresel oluşumları derinden etkileyen büyük göçlerin başlangıç ve bitiş noktası da yine bu coğrafya oluyordu. Bu çerçevede Ön Asya kaçınılmaz olarak bir kavimler kapısı ve kavimler geçidi durumuna geliyor, aynı zamanda da kavimlerin savaş alanına dönüşüyordu. Savaşlar salt kavimlerin birbirine tahakküm ve hükmetme amacından kaynaklandığı gibi ekonomik, siyasi, dinsel nedenlere de dayanabiliyordu. Tüm bu nedenler Ön Asya coğrafyasında sosyal, kültürel, ahlaksal, demografik, dinsel, siyasal ve askeri bakımdan derin izler bırakıyordu. Tarihsel süreçte bu izler durmadan birikim meydana getiriyor, bu birikim yoğunlaşıyor, yeni yapılanmaları etkileyerek şekillendirebilecek bir dinamizm kazanıyordu. Bu dinamizmden kaynaklanan gelişmeler ise tarihsel birikime yeni katkılar yapıyordu. Bir başka ifadeyle Ön Asya'ya özgü birikim, toplumsal bakımdan yine Ön Asya'ya özgü bir sentez oluşturuyor. Bu sentez ise dış odaklar karşısında kendi iradesini hesaba kattırabilecek bir ağırlık ve etkinlik sergiliyordu. Ön Asya sentezi olarak adlandırılabilecek olan bu oluşumun unsurları arasında, yine Ön Asya'ya özgü coğrafi, demografik, kültürel, ahlaksal, hukuksal, siyasal, askersel ve ekonomik zemin bulunuyor, bu zemin belirleyici bir karakter taşıyordu. yüzlerce hatta binlerce yıla yayılan bir sürecin sonucu, ürünü olan bu sentez ve alt unsurları sadece dış güçler bakımından değil, aynı zamanda ön Asya sakinleri tarafından da teorik ve bilimsel bakımdan genellikle dikkate alınmıyor, göz ardı ediliyor ve hatta yok sayılıyordu. Ne ki sentez ön Asya sakinleri tarafından yaşam tarzının temel dinamiği olarak benimseniyor, kendisini pratikte realize ediyor, gerçekleştiriyordu. Sentezin özgün yapısında en temel ve hemen göze batan hususu, kültürel, ahlaksal, demografik, dinsel, hukuksal ve etnik farklılıkların, nüansların ve zıtlaşmaların aynı çevrede ve zeminde yer alması teşkil ediyordu. Dolayısıyla sentezde de bir tekillik, merkeziyet aramamak, yerel ve bölgesel sentezlerin varlığını da kabul etmek gerekiyordu. Ön Asya'nın siyasal tarihinde en çarpıcı çatışmayı otorite çatışmasının oluşturması, hem özgün Ön Asya sentezinin yok sayılması, hem de bunun kapsamı içinde işlevi bulunan yerel bölgesel sentezlerin dikkate alınmaması meselesinden kaynaklanıyordu. Otorite çatışması irdelenerek analiz edildiğinde ortaya çıkan tabloda şu temel ikilem dikkati çekiyordu: merkez ve yerel. Otorite çatışmasının iki tarafını, yani ayağını, odağını oluşturan merkez-yerel olguları, Ön Asya sentezinin bütününde olduğu gibi sentezi meydana getiren tüm diğer unsurların özelinde de varlığını ve etkisini gösteriyordu. Otorite çatışması her dönemde öncelikle siyasi ve askeri alanda belirginlik kazanıyordu. Bu alanlarda girilen kanlı hesaplaşmalar giderek toplumsal kan davalarına dönüşüyor, bitmez tükenmez zıtlaşmalar merkez ile yerel arasındaki çatlakları kapamak yerine her devirde büyüterek uçurumlara çeviriyordu. Gerek Türklerin Ön Asya'ya gelişine kadarki süreçte, gerekse binli yıllardan günümüze kadar ulaşan dönemde, merkezi otoritenin ideal anlamda etki ve egemenlik tesis edememesinin nedenini, Ön Asya'daki toplumsal sentezin yerelde ve yerelden yerele de gösterdiği farklılıklarda aramak gerekiyordu. Yüzyıllarca sürgüp devam eden merkez-yerel çatışması, her seferinde yerele yeni kazanımlar sağlıyordu. Zira merkez-yerel çatışmasında ilk ayağı oluşturan iç veya dış kaynaklı merkezi otorite, dış kaynaklı olan işgalci bir anlayışla, iç kaynaklı olanı ise despotça ve müstebitçe yerel tüm değerleri, oluşumları ve kurumları tam anlamıyla yok sayıyordu. Merkezi otorite bu yoldan kendi değer yargılarını benimsetmeye ve egemen kılmaya çalışıyordu. Bu her ne kadar otorite çatışmasının temel nedenini oluşturuyorsa da, merkezi otoritenin zafiyeti uğraması da yerel otoritenin kendi düzenini tesis etmesine olanak tanımıyordu. Ön Asya genelinde toplumsal sentezin yerelden yerele, bölgeden bölgeye farklılık göstermesi, bu kez de yerel güç odakları arasında rekabet ve husumet kaynağı oluyor, bu da yeni çatışma ve hesaplaşmalara yol açıyordu. Bu tür çatışmalar ise yerel güç odaklarının otoritesini pekiştiriyor, merkez-yerel çatışması yerini durmadan tırmanış gösteren yerel-yerel rekabetine, husumetine ve çatışmasına bırakıyordu. Nihayet kültürel, dinsel, ahlaksal, hukuksal ve etnik farklılıklar yerel-yerel çatışmasını adeta legalize ederek minimal düzeye indiriyor, olabildiğince tabana yayıyordu. Tüm bu çatışmalar Ön Asya genelinde kronik anlamda otorite boşluğu, otorite zafiyeti yaratıyordu ki bu boşluk yine tarihin her devrinde bir takım yasal veya yasadışı güç odakları tarafından doldurulmaya çalışılıyordu. Otorite çatışması sonucu meydana gelen otorite boşluğu ise yerelde ve genelde mafyos güç odaklarının her alanda ön plana çıkmasına, sosyal yapının mafyos bir karakter kazanmasına ve tüm alanlarda kaçınılmaz bir mafyalaşmanın gerçekleşmesine yol açıyordu. Ön Asya toplumsal zemininde mafyalaşmanın bu denli etkin ve yaygın biçimde gerçekleşmesine yol açan diğer bir husus ise şu oluyordu: merkez yerel, yerel yerel ayaklarına dayanan otorite çatışmasının geri planda aynı ayaklardan kaynaklanan dinsel, kültürel, ahlaksal, hukuksal ve ekonomik zıtlaşmalar ve çatışmalar yer alıyordu. Zira her kavimsel, dinsel ve etnik grup, topluluk, cemaat, kabile, aşiret, geniş aile bir diğeriyle rekabet, husumet ve çatışma halinde bulunuyordu. Bu zeminde tam olarak tesis edilemeyen tekil merkezi otorite her seferinde ancak kısmi ve geçici bir kimlik taşıyabiliyordu. Kronik bir nitelik kazanan otorite boşluğu herhangi bir güç tarafından sadece belirli bir süre doldurulduğunda o otorite kendi değerlerini kaba kuvvetle egemen kılabiliyordu. Görünürde egemen olan otorite ve o otoritenin benimsediği değerler, otoriteye boyun eğmiş görünen topluluklar tarafından da benimsenmiş izlenimi veriyor, ancak reddediliyordu. Bu gruplar, topluluklar, cemaatler, kabileler, aşiretler, geniş aileler ve benzerleri dışa kapanarak kendi değerlerine taassupla yani tutuculukla bağlı kalıyor, benimsediği değerlerden asla ödün vermiyordu. Bu ikili davranış biçimi Ön Asya genelindeki mafyalaşmanın da nedeni oluyor, mafyalaşmanın sosyal zeminini oluşturuyordu. Kısaca çifte ahlak, çifte hukuk diye adlandırılabilecek çifte değerlere dayanan mafyoz toplum yapısı bu kaynaktan beslenip güçleniyordu. Mafyoz toplum yapısı zemininde ise güç odakları kendi minimal otoritelerinin dışında diğer otoritelere boyun eğmiş gibi görünseler bile boyun eğmiyor, bir süre sonra onları her alanda zafiyete ve yenilgiye uğratacak davranışları ve eylemleri sergilemekten çekinmiyorlardı. Şu bizim hikaye. Türkiye'de son 10 yıllarda özellikle 1965 sonrasından günümüze kadar en çok konuşulan, tartışılan ve sosyal yaşamda etkili olan sorunlardan birini ve hatta başta geleni Türk mafyası teşkil ediyordu. Aynı süreçte ekonomik ve siyasi istikrarsızlık ülke yönetimini giderek zorlarken mafyoz suçların oranında da büyük bir artış gözleniyordu. Ekonomik ve siyasi istikrarsızlıkla at başı giden mafyoz tırmanış, yasa dışı eylem ve etkinlik alanını sürekli genişletirken, ulusal ve küresel zeminde meydana gelen değişim ve oluşumlar, Türkiye'deki mafyalaşmanın da yolunu açıyordu. Bir başka ifadeyle, Ön Asya'nın tarihsel sürecinde defalarca yaşanmış olan olaylar yeniden yaşanıyor, daha doğrusu tekrarlanıyordu. Sosyal yaşamdaki mafyoz oluşum ve yapılanmalar bir kez daha ekonomik ve siyasi alana yansıyordu. Dahası, mafyoz toplum yapısı zemininden beslenen mafyalaşma giderek ekonomik ve siyasi etkinlik kazanıyor, bu etkinlik merkezi otorite üzerinde kendini hissettiriyordu. Mafyoz otorite nihayet merkezi otorite ile boy ölçüşme hatta hesaplaşma içine giriyordu. Hiç kuşku yok ki buna küreselleşme sürecinin de büyük katkıları oluyordu. Zira küreselleşmeyi amaçlayan küresel güç odakları, mafyoz unsurların yerel, merkezi ve küresel anlamda katkısı ile amaçladığı değişimi gerçekleştirmeye yöneliyordu. Bu doğaldı. Çünkü küresel güç odakları küresel egemenliklerini tesis edebilmek için ulusal yapılanmaları tasfiyeye yöneliyorlardı. Dolayısıyla küresel güç odakları ile ulusal devletlerin merkezi otoritesi karşı karşıya geliyordu. Buna karşılık mafyoz toplum yapısı zemininde yerel güç odakları, ulusal, merkezi otoritelere karşı zaten yüzyıllardır direnişlerini sürdürüyorlardı. Bu bağlamda küresel güç odakları ulusal devletlere karşı mücadele eden yerel güç odaklarını bir bakıma korumaları altına alıyor, ulusal, merkezi otoriteyi çökertmek konusunda koşutluk içine giriyorlardı. Aslında bu da tarihsel kökleri bulunan bir stratejiden başka bir şey değildi. Tek cümleyle düşmanımın düşmanı dostumdur ilkesinin bir kez daha yaşama geçirilmesini ifade ediyordu. Ön Asya toplumu son 35-40 yıl içinde bu stratejinin yaşama geçirilmesine ve işlerlik kazanmasına tanık oluyordu. Unutmamak gerekir ki 1943 yılında İtalya'daki faşist yönetime karşı Sicilya'ya çıkarma yapan Pentagon, Sicilya mafyası ile işbirliği içine girerek büyük avantaj sağlıyordu. Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı uygulanan yeni senaryoda ise başrolü Ön Asya mafyoz toplum yapısının örgütsel gücü olan mafya oynuyordu. Ne ki aynı süreçte aynı çevrede en çok sorulan soru, Türkiye'de mafya var mı sorusu oluyordu. Soruya ilk yanıtı yine mafya liderleri veriyor ve Türkiye'de mafya babaları yoktur, aile babaları vardır diyerek mafyoz yapılanmayı reddediyorlardı. Son 5 yıla kadar güvenlik güçlerinin çoğunlukla önderleri de bu görüşü paylaşıyorlardı. Türkiye'de İtalya ve ABD modeli bir mafyalaşmadan söz edilemeyeceğini ileri sürüyorlardı. Siyasiler ise böyle bir tartışmaya katılmıyorlardı bile. Zira onlar zaten yerelden geliyor ve siyasi ilkeleriyle görüşlerini mafyoz toplum yapısı zemininden alıyorlardı. Dolayısıyla çifte ahlakın en çarpıcı örneklerini yine onlar sergiliyor, hem merkezi otoriteyi temsil ediyor, hem de merkezi otorite karşısında yerel güç odaklarının çıkarlarını gözeterek yerel otoritenin pekişmesi yönünde faaliyet gösteriyorlardı. Kaldı ki siyasi ve bürokratik mekanizmadaki bu çarpık tutum, Ön Asya mafyoz toplum yapısı zemininde paylaşılan mafyoz değerlerin bir gereği olarak hiç kimse tarafından yadsınmıyor, yadırganmıyordu. Bu bağlamda uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, yolsuzluklar ve yasal kılıfa sokulan yağma tırmanış gösteriyor, Bu tırmanışın yan unsuru olan baskı, terör, şiddet ve cinayete kadar uzanan ağır suç durmadan yayılıyordu. Bir yandan kaba kuvvet, diğer yandan mafyos iş alanlarından elde edilen kara servet, ulusal ve yasal ekonominin çürümesine yol açmakla kalmıyor, yasal ilke ve dayanakları da ortadan kaldırıyordu. Küresel güç odakları, yerel güç odakları ve yasa dışı güç odakları tarafından oluşturulan üçgenin içine sıkışan ulusal merkezi otorite tam anlamıyla mefluç, felçli, oynayamaz, kımıldayamaz duruma sokuluyor, kuşatılıyordu. Ulusal devlet çıkış yolu arıyor ve fakat karşısındaki güçlerin niteliğini kavrama yeteneği gösteremiyordu. Kaldı ki bu güçler ulusal merkezi devletin bünyesine de nüfuz etmiş bulunuyordu. Bu bağlamda mafya her alanda ön plana çıkıyor, belirleyici bir nitelik kazanıyor ve hepsinden önemlisi de mafyoz toplum yapısı zemininde tesis ettiği otoritesini emsalsiz bir cüret göstererek legalize etmeye, yasallaştırmaya yöneliyordu. Mafyoz unsurlar ekonomik yaşamı düzenliyor, kendi ilkeleri doğrultusunda kendi yöntemlerini uygulayarak adalet dağıtıyor, ceza veriyor, infaz ediyor, ara buluculuk yapıyor, güvenlik ve koruma gibi alanlara el atıyor, siyasette belirleyicilik kazanıyor, bir takım devlet kurumlarını cezaevi gibi yönetme iradesi gösteriyor. Kısacası dinsel alandan eğitime kadar toplumun tüm sosyal katmanlarında söz sahibi olmaya yöneliyordu. Mafyoz unsurlar güvenlik ve hukuk alanında kadrolaşıyor, bürokratik kademeye kendi adamlarını yerleştiriyor, tayin ve terfilere müdahale ediyor, yasa dışı alanda kazanılan servetlerle iletişim unsurlarını, yani gazete ve gazetecileri satın alarak elektronik medyada tekelleşmeye yöneliyordu. Sanayide korsan üretim, otomotiv sanayinde her türlü yasa dışı uygulama, siyasi şantaj, ekonomik tehdit, siyasi cinayet, sahtekarlık, antitekel yasalarına muhalefet, her türlü manipülasyon, her türlü kaçakçılık, kaba kuvvete dayalı ipotek, siyasi tekel vesaire zaten onların kontrol ve denetiminde bulunuyordu. Dahası demokratik rejime karşı girişilen komplo ve provokasyonlarda başrolü yine onlar oynuyor. Dolayısıyla hem rejim hem de savunma konularında önemli pozisyonlar elde ediyorlardı. Tüm bu oluşumların yaşam bulduğu ve işlerlik kazandığı mafyoz toplum yapısı sadece birkaç on yıllık veya çeyrek yüzyıllık bir sürecin ortaya çıkardığı bir sonuç değildi. Mafyoz toplum yapısı ve toplumun benimsediği ortak mafyoz değerler, yüzlerce yıllık birikimleri mayalandırdığı doğal bir oluşum ve o oluşumun tesis ettiği doğal bir düzen karakteri taşıyordu. Ancak varlığı nedenli ısrar ve inatla reddedilirse edilsin, tesis edilen mafyoz düzen bir girdap gibi toplumu ve geleceğini içine çekiyordu. Dolayısıyla her şeyden önce bu mafyoz düzenin tüm boyutlarının ortaya konulması, yüzlerce yıllık öyküsün irdelenmesi, analiz ve deşifre edilmesi ve her türlü eli kanlı güç odağına meydan okunarak bütün çıplaklığıyla gözler önüne serilmesi gerekiyordu. Bu temel ilke doğrultusunda mafyoz toplum yapısı zemininde Ön Asya toplumsal sentezi bünyesinde yapılanarak yaşama geçen mafyoz örgütlenmenin gerçek öyküsünün yazılması vakti çoktan gelmişti ve geçiyordu. Bu öykü tümüyle Ön Asya tarihsel sürecini kapsadığı için de her şeyden önce tarihsel bir öykü niteliği taşıyordu. O nedenle Ön Asya tarihinin bir de bu hareket noktasına irdelenip incelenmesi gerekiyordu. Bu çalışma işte bu amaçla gerçekleştirildi. Konu öncelikle tek boyutlu, yani sadece kriminal, sadece tarihsel veya sadece sosyal boyutuyla ele alınmadı. Çalışma üç boyutu aynı anda kapsayan bir anlayışla gerçekleştirildi. Bu boyutların başında mafya üzerine teorik bilgiler yer alıyordu. Bu alandaki ilk Türkçe çalışmada yine bu satırların yazarı tarafından yapılmış ve elde edilen sonuçlar Dünyamızı Saran Mafya 3 cilt adı altında 1992 yılında kitaplaştırılmıştı. Dünyamızı Saran Mafya'da konu hem teorik olarak irdeleniyor hem de Sicilya tarihi içinde sosyal dayanakları deşifre edilerek pratik örnekleri sergileniyordu. Bu nedenle Türkiye'de mafyalaşma irdelenirken konunun teorik boyutu biraz daha sınırlı tutuluyor. Ön Asya toplumsal sentezine özgü hususlar göz önünde bulundurularak gerekli görülen aşamalarda teorik çözümlemelere yer veriliyordu. İkinci boyutu konunun pratiği oluşturuyordu. Nitekim Ön Asya mafyoz toplum yapısı zemininde cereyan eden olaylar teorik kalıplar da göz önüne alınarak hem analiz ediliyor hem de sıralanıyordu. Kaldı ki Ön Asya mafyoz toplum yapısı zemininde ortaya çıkan pratikteki örnekler aynı zamanda üçüncü boyutu oluşturan tarihsel süreç çerçevesinde ele alınıp inceleniyordu. Kısacası bu çalışma yapılırken her üç boyuttaki oluşumlar aynı anda ve birlikte ele alınıyor, analiz ediliyor ve üç boyut örtüştürülerek yazıya dökülüyordu. Bu yöntemde konunun ana teması esas alınıyor, tarihsel süreçteki pratik örnekler sergilenirken örnekler teorik süzgeçten geçiriliyordu. Ne ki bu örneklerin kaydedilmesi aşamasında kronolojik sıralamaya bağlı kalınmıyor, buna karşılık kronoloji tam anlamıyla da göz ardı edilmiyordu. Bu bağlamda şöyle bir tasnif yapılıyordu. Ön Asya'daki mafyalaşmanın oluşumu tarihsel bakımdan iki ana süreçte ele alınıyordu. Birinci süreci, Türklerin Ön Asya'ya gelişinden mütarekeye yani 1918 yılına kadarki süreç teşkil ediyordu. Selçuk Anadolu Beylikleri ve Osmanlı yüzyılları olarak adlandırılabilecek olan bu süreç, Birinci Dünya Savaşı'nın sonu yani Osmanlı İmparatorluğu'nun tasfiyesiyle son buluyordu. İkinci süreci ise mütarekeden günümüze dek uzanan ulusal savaş, tek parti ve çok parti dönemi teşkil ediyordu. Her iki süreçte de ortaya çıkan otorite odakları nitelik ve nicelik bakımından büyük farklılık gösteriyordu. Dolayısıyla mafyalaşma sürecinde de özde ve biçimde büyük farklılıklar gözleniyordu. Ön Asya mafyos toplum yapısı zemininde farklı yapılanmalar ortaya çıkıyordu. Kuşkusuz her iki süreç de kendi bünyesinde yine birbirinden farklı süreçleri ve oluşumları içeriyordu. Örneğin Anadolu Beylikleri süreci ile Selçuk ve Osmanlı süreçlerinin birbirinden büyük farklılıklar göstermesi gibi. Veya yine örneğin Cumhuriyet sürecinde tek parti dönemi ile 1965-2000 sürecinin mafyos toplum yapısı zemini üzerinde farklı etkiler meydana getirmesi gibi. Her sakaldan bir kıl üzerine. Son derece kapsamlı, çok boyutlu, çok yönlü ve oldukça karışık bir konunun gerektiği gibi ortaya konulabilmesi, tüm kaynakların taranması ve tüm olanakların zorlanmasıyla mümkün olabilirdi. Tarihsel boyut, tarihsel kaynakların elden geçirilmesinin yanı sıra ciddi bir arşiv çalışmasını da gerektiriyordu. Oysa Türkiye'de mafyalaşmanın kökenlerini gözler önüne serebilecek derli toplu bir arşiv bile mevcut değildi. Teorik alanda mafya üzerine yapılacak bir çalışma, konu ile ilgili güçlü bir bibliografiyayı da elzem kılıyordu. Oysa Türkçe yapıtların tümüne yakını, mafya üzerine yazılmış romanlardan ve az sayıda güncel magazinel yapıttan oluşuyordu. Bunlar bilimsel nitelikten uzak yapıtlardı. Konunun pratik boyutu ise sosyolojik bakımdan ciddi bir alan çalışmasına gereksinim gösteriyordu. Ne ki bu konudaki çalışmalar da yetersiz kalıyor, akademik kurumlar üzerine düşen görevleri yapmıyordu.